Ayrım 8.
Bu yazıtlar henüz çözülememiştir. Maya yazıtlarının en önemlisi aynı zamanda bir kutsal kitap olan Popol Vuh'tur. Arkeolojik bulgular Mayaların tıp alanında da çok ileri gittiklerini kanıtlamaktaydı. Bazı araştırmacılara göre Mayaların beyin ameliyatlarında aldıkları sonuçlara bugünkü tıp ancak ulaşabilmektedir. Maya operatörleri tam anlamıyla bilimsel bir pratiğe sahip bulunuyorlardı. Ustalıkla en zor beyin ameliyatlarını başarabiliyorlardı. Tefinasyon adı verilen bu beyin ameliyatı, kafatasında belirli bir yerde dört köşe veya yuvarlak bir kapak açılması, beyin üzerinde gereken operasyonun yapılmasından sonra yeniden kapatılmasından ibarettir. Binlerce yıl önce narkoz ve sterilizasyon koşullarının yeterince iyi sağlanamadığı ortamlarda beyin ameliyatları yapılabilmesi gerçekten çok şaşırtıcıdır. Uzmanlara göre Maya operatörleri kafatasının tepe kısmında ağrı duymayan bir bölge tespit ederek birkaç saat süren ameliyatı narkoz ya da herhangi bir uyuşturucuya ihtiyaç duymadan başarıyla gerçekleştirebiliyorlardı. Peru'da ele geçirilen Paleolitik dönemden kalma bazı insan iskeletlerinin kafataslarının tepe kısımlarında bu tarz ameliyat izlerine rastlanmıştır. İskeletler incelendiğinde yara yerinde yeni kemik dokularının oluştuğu ve yara yerinin kapanmış olduğu görülmüştür. Bu durum beyin ameliyatlarının hasta ölmeden önce yapıldığını kanıtlamaktadır. Çünkü eğer ameliyat ölü bir insanın kafatasında yapılmış olsaydı, ameliyattan sonra yeni kemik dokuları oluşmayacaktı. Maya tıbbının temel kaynağı doğaydı. Mayalar, ameliyat sonrası enfeksiyonları önlemek ve yaraları iyileştirmek için doğal ilaçlar kullanıyorlardı. Hatta ameliyat edecekleri bölgedeki dokuları görebilmek için yine doğadan elde ettikleri bir tür X ışını kullanıyorlardı. Bu ışın Kuyos adlı tırtıl biçiminde bir böcek tarafından yayılırdı. 4 ile 6 santim uzunluğundaki bu böceklerden 10 tanesi özel bir alet içine konulduğunda dışarıya yansıyan ışık 60 metre uzaktaki cisimleri bile aydınlatabiliyordu. Mayalar modern tıbbın çok yakın zamanlarda keşfedebildiği bakteri kavramından bile haberdardı. İnsan bünyesi için korkunç tehlikeler taşıyan bakterileri ve nasıl ürediklerini biliyorlardı. Mayalar eczacılık, kimya ve biyoloji bilimlerinde de çok ilerlemişlerdi. Maya tapınaklarında ve piramitlerinde birçok ilaç ve kimyasal formüller ele geçirilmiştir. Örneğin Kaskarilla adı verilen bir Maya ilaç formülündeki 6 ana maddeden biri bugün çok kullandığımız kinindir. Kinin en az 15 bin yıl önce Mayalar tarafından biliniyor ve birçok hastalarda kullanılıyordu. Kinin Avrupa'ya ilk defa 13. yüzyılda istilacılar tarafından getirilmiştir. 1952 yılı 9 Ocak günü Lozan Tıp Fakültesinden Profesör Schwarz, Paris'teki bir arkeolog arkadaşına küçük bir şişede El Chapo denilen Maya formülüne göre hazırlanmış bir mikrop kültürü göndermişti. Schwarz bu kültürü 1 santimetre küp tavşan kanı ile hazırlamıştı. Üretilen virüse Myxomatose adı verilmişti. Formülü İtalyan bakteriyolog Sanarelli Meksika'dan getirmişti. Virüs sıradan bir mikroskopta bile görülebilecek kadar iri yapılıydı. Amaç bu virüsü kullanarak belirli bir alanda zararlı bir hale gelmiş olan tavşanların yok edilmesiydi. Kültür Fransa'da Maillebois malikanesinin arsasında denenecekti. Alınan sonuç şaşırtıcı ve korkunçtu. Kısa bir süre içinde 130 hektarlık alan üzerinde yaşayan bütün tavşanlar öldüler. Bununla da iş bitmiyordu. Epidemi bütün Fransa'da yaşayan tavşanlara, oradan da diğer Avrupa ülkelerine kadar uzandı. Muğluların ve Mayaların binlerce yıl önce yarattıkları ileri uygarlığa ait bulgular 19. yüzyılın sonlarında bilim dünyasında şaşkınlık ve heyecan yaratmıştı. Uzun yıllar boyunca bilim insanları Mu ve Maya uygarlıklarının üstünü örten kalın sis perdesini kaldırmaya çalıştılar. Fakat bu gizemli uygarlıklar hakkındaki tüm sorulara yanıt bulmayı bugüne kadar başaramadılar. Mu ve Maya uygarlıkları üzerinde kafa yoranlardan biri de Atatürk'tü. Atatürk, Türk tarih tezi kapsamında 1932 ila 1937 yılları arasında Mu ve Maya uygarlıklarıyla ön Türkler arasındaki ilişkiyi araştırmıştı. Atatürk'ün neredeyse hiç bilinmeyen fakat buna rağmen sıkça tekrarlanan bu ilginç araştırmaları hakkında bugüne kadar Türkiye'de birbirinin tekrarı olmaktan öteye geçemeyen birkaç küçük çalışmanın dışında hiçbir inceleme yapılmamıştır. Atatürk ve Mu ilişkisi Türkiye'de ilk kez bu kadar derinlemesine incelenmektedir. İkinci bölüm. Atatürk, Kayıp Kıta Mu'nun izinde. Amerika'da Türk izleri. Atatürk'ün Türk tarihiyle ilgili araştırmaları, Batı merkezli tarih tezini, dolayısıyla genel kabulleri sorgulayan ulusal tarih anlayışını biçimlendirmeye yönelik alternatif çalışmalardı. Bu çalışmalar genel kabulleri sorguladığı için bilimsel, Avrupa'nın emperyalist çıkarlarına hizmet eden tarih görüşüne karşı çıktığı için ulusaldır. 1930'lu yıllarda bizzat Atatürk'ün ileri sürdüğü Türk tarih tezi, Türk ulusunun alışılagelmiş tarihsel rolünü ikinci sınıf barbar ırk değiştirme iddiası taşıyordu. Türklerin yeni rolü uygarlık kurucusuydu. Atatürk, Türk ulusunun bu rolü gerçekten hak ettiğine inanıyordu. Türk tarihiyle ilgili tüm çalışmaları bu gerçeği kanıtlamaya yönelikti. Türk ulusu Asya'nın batısında ve Avrupa'nın doğusunda olmak üzere kara ve deniz sınırlarıyla ayrılmış, dünyaca tanınmış büyük bir yurtta yaşar. Onun adına Türk eli derler. Türk yurdu çok daha büyüktü. Yakın ve uzak çağlar düşünülürse Türkiye yurtluk etmemiş bir ana kara yoktur. Bütün yeryüzünde Asya, Avrupa, Afrika Türk atalarına yurt olmuştur. Bu gerçekleri yeni tarih belgeleri göstermektedir. Atatürk'ün Türk tarihine bakışı coğrafya ile sınırlı değildi. O çok erken dönemlerden itibaren atı evcilleştiren, tekerleği bulan ve madenleri işleyebilen Türklerin belirli bir coğrafyaya bağlı kalmadıklarını, Orta Asya'dan dünyanın dört bir yanına yayıldıklarını düşünüyordu. Atatürk, dünya üzerinde insanın yaşadığı her yerde Türklere ait izler arıyordu. Onun Türk tarihiyle ilgili araştırmalarda temel hareket noktası uygarlığın peşinden gitmekti. Çünkü o, Türk ulusunun dünya tarihinin gelmiş geçmiş en uygar uluslarından biri, hatta birincisi olduğuna inanıyordu. Ve tarih içinde uygarlığa ait izlerin peşinden gidilecek olursa eninde sonunda Türklere ait izlere ulaşılacağını düşünüyordu. Bu nedenle geçmişteki tüm ileri uygarlıklar onun ilgisini çekiyordu. Önce Hititler, Sümerler, Etrüskler, Mısırlılar ve şimdi de Mu ve Maya uygarlıkları. 30'lu yılların sonunda Atatürk'ün kafasını meşgul eden temel bir soru vardı. Türklerin bilinen yurdu Orta Asya'dır. Peki ama Türkler Orta Asya'ya nereden ve nasıl gelmişlerdir? Atatürk bu sorunun yanıtını çok uzaklarda, Amerika'da arayacaktı. Bu bağlamda modern arkeoloji ve tarihin pek de rağbet göstermediği kayıp kıta Mu ve gizemli Maya uygarlıkları ile ilgilenecek, Türklerin Orta Asya'dan önceki ilk ana yurtlarının efsane Mu kıtası olabilme ihtimalini araştıracaktı. Atatürk'ün modern bilimin burun kıvırdığı, fantastik diyerek küçümsediği bir teori ile ilgilenmesi, Mu ve Mayalarla Türkler arasındaki olası ilişkiyi araştırması, onun alışılagelmiş kalıpların dışına çıkan, sorgulayıcı bir bilim anlayışına sahip olduğunun en belirgin kanıtı olsa gerekir. Tahsin Bey'e verilen görev. Tahsin Bey, 1932 yılında Atatürk'le yaptığı özel sohbetlerden birinde Kayıp Kıta Mu ve Mayalardan bahsetmişti. Bu sohbet bir süredir bu konuda somut bir adım atmayı düşünen Atatürk'ü harekete geçirecekti. Tahsin Bey, Atatürk'ün isteğiyle 1935 yılında Meksika Büyükelçiliğine atandı. Fakat Büyükelçi Tahsin Bey'in gerçek görevi çok farklıydı. Atatürk, Tahsin Bey'i Mu kıtası, Mayalar ve Türkler arasındaki ilişkiyi araştırmak ve güneş dil teorisi hakkında yeni kanıtlar toplamakla görevlendirmişti. Tahsin Bey, Meksika'ya gider gitmez araştırmalarına başladı. Kendisine Amerikalı arkeolog William Niven'in bulduğu Meksika tabletleri gösterildi. Maya dilinin kökeni bu tabletlerde gizliydi. Tahsin Bey, Türkçe ile Maya dili arasındaki benzerlikleri belirlemek için bu tabletler hakkında bilgi toplamaya başladı. Tabletlerin deşifresi Tahsin Bey'i şaşkına çevirmişti. Meksika tabletleri, M.Ö. 200 bin ile 70 bin yılları arasında Büyük Okyanus'ta yer almış bir kıtayı haber veriyordu. Eldeki belgelere göre Mu adı verilen bu kayıp kıta Avustralya'dan birkaç misli büyüklükteydi. Yüksek bir uygarlığa ulaştıktan sonra günümüzden yaklaşık 12 bin yıl önce bir deprem ya da tufan sonucu yok olmuştu. Tahsin Bey araştırmalarını derinleştirdikçe yeni belgelerle karşılaşıyordu. Bu sırada kendisine İngiliz albayı James Shurtward'ın Hindistan'da bulduğu Naakal tabletlerinden bahsedildi. Bu tabletlerde kayıp kıta Mu hakkında çok daha ilginç bilgiler vardı. Shurtward 50 yıllık bir çalışma ile bu tabletleri çözmüş ve Mu kıtası hakkında 5 kitap yayınlamıştı. Tahsin Bey Shurtward'ın 4 kitabını büyük bir dikkatle inceledi. Tahsin Bey Meksika'dan 29 Şubat 1936'da Atatürk'e ve Türk Dil Kurumu Riyaseti Aliyesi'ne gönderdiği 7. raporda Shurtward'ın kitapları hakkında ayrıntılı bilgiler veriyordu. 1. The Children of Mu, Mu'nun Çocukları. Ives Waspun Matbaası, New York, 1931, 267 sayfa. Kitap 1931'de 2. ve 3. baskısını, 1933'te 4. baskısını, 1934'te de 5. baskısını yapmıştı. 2. The Lost Continent of Mu, Kayıp Kıta Mu. Ives Waspun Matbaası, New York, 1931, 335 sayfa. Kitap 1932'de 2. 3. ve 4. baskısını, 1934'te 5. baskısını yapmıştı. 3. The Secret of Mu, Mu'nun Kutsal Sembolleri. Ives Waspun Matbaası, New York, 1933, 296 sayfa. Kitap 1934'te 2. baskısını yapmıştı. 4. Cosmic Forces of Mu, Mu'nun Kozmik Güçleri. Ives Waspun Matbaası, New York, 1933, 246 sayfa. Tahsin Bey, kayıp kıta Mu hakkındaki en kapsamlı çalışmaları gerçekleştiren Shurtward'ın bu kitaplarında geçen konuları 5 madde altında sınıflandırarak Aralık 1935'te bir raporla Atatürk'e sunmuştu. Aynı raporun bir örneğini de 7 ay sonra 22 Haziran 1936'da Türk Dil Kurumu Genel Sekreteri Necmi Dilmen'e gönderecekti. Tahsin Bey'in Ankara'da heyecan uyandıran raporunda şaşırtıcı bilgiler ve yorumlar vardı. Amerika alimlerinden Kolonel James Shurtward'ın gençliğine müsadif 1868 senesinde Hindistan'da Ayhoda Manastırı'nda başlayarak cihanın muhtelif kıtalarında 50 sene süren tarihi ve ilmi tetkikatı neticesinde ilk defa 1931 senesinde New York'ta neşrettiği 4 kıta eserde Uygur, Akat ve Sümer adlarındaki ırktaşlarımızın beşeriyetin ilk vatanı olan Mu kıtasından binlerce sene evvel çıkarak cihana yüksek marif ve medeniyetlerini, dil ve dinlerini götürdükleri, Aryan denilen Tötanların, İslavların, Brotonların, Baskların, İrlandalıların, elhasıl hemen hemen bütün Avrupa akvamının Uygur Türklerinin zürriyetleri oldukları, Akat ve Sümer sözlerinin Hindistan manastırlarında mukaddes bir dil olarak öğretilen Nagamaya yani Mu dilindeki manaları, Mu kıtası batmadan binlerce yıl önce Mu'dan çıkarak Mu'nun ilimlerini ve dinlerini dünyanın birçok yerlerine ve ez cümle Mısır ve Hindistan'a yaymış olan Naak anlamındaki Mu ilim ve din misyonerlerinin Himalaya ve eski Mısır mabetlerine naklettikleri tablet vesaireyi Musa'nın Sina Dağı'ndaki Osiris mabedinde ve İsa'nın da hem Mısır ve hem de Hindistan'da senelerce tetkik ettikleri ve bunlara kıyasen Kur'an'da bir ayet başını teşkil eden Taha sözünün Mu diline ait olduğunu, Shurtward'ın bu söz hakkındaki izahatını gördükten sonra dini İslam'ı vaaz eden zatın da Hazreti Muhammed, diğerleri gibi Mu'nun dil ve dinini Mısır'da ve büyük ihtimalle Hindistan manastırlarında tahsil ettiği neticesinden tebarüz etmekte olduğu, binlerce sene evvel Asya'nın şark kıyılarından Avrupa'nın garp sahillerine ve İrlanda adasına kadar bütün araziyi kaplamış olan muazzam Uygur İmparatorluğu'nun bundan 11.500 sene evvel müthiş manyetik katalizma ve onu takiben Satya arzda birdenbire dağların fırlaması üzerine bütün nüfusu ile birlikte mahvolduğunu vesaire vesaire hakkında şimdiye kadar hiçbir eserde mevcut olmayan malumat ve izahata tesadüf ederek bunları hülasen özetle 7 numaralı raporumla Ulu Önderimiz Atatürk'e bundan 7 ay evvel arz ve takdimle mübahiydim. Bu kere de tarafı halinize gönderdiğim İş bu mühim raporu lütfen ve inayeten mütalaa buyurmanızı rica ederim. Ulu önderimizin bu rapor hakkındaki mütalaaları ile birlikte fikri halinizi de bildirmek lütfunda bulunursanız pek müteşekkir ve minnettar olacağımı arz ve bilvesiyle derin hürmetlerimi teyit eylerim. Çok sayın bay. 14 raporun sırrı. Tahsin Bey'in Meksika'dan Atatürk'e gönderdiği raporlar. Tahsin Bey araştırmalarını sürdürürken Maya, Aztek ve İnka uygarlıklarının kullandıkları eşyaların Türklerin kullandığı eşyalara benzediğini fark etmişti. Ayrıca davulları ve kalkanları da bizimkilere çok benziyordu. Üzerlerinde ay ve yıldız figürleri vardı. Tahsin Bey bu eşyaların ve silahların belge ve fotoğraflarını Kayıp Kıta Muh hakkında Schurtward'ın kitaplarından ve başka kaynaklardan elde ettiği bilgileri ekleyerek 14 rapor 3 defter halinde Atatürk'e sundu. Akademik bir titizlikle hazırlandığı anlaşılan bu raporların her biri aslında Muh kıtası ile Türkler arasındaki ilişkiyi kanıtlamaya yönelik son derece özgün ve bir o kadar da şaşırtıcı tezler içeriyordu. Yakın zamanlara kadar Tahsin Bey'in Atatürk'e gönderdiği raporlardan 14. rapor dışındakilerin nerede olduğu bilinmiyordu. 14. raporu ilk kez kullanan Turan Dursun, Din Bu adlı kitabının 2. cildinde heyecanlı ve öfkeli bir dille diğer raporların nerede olduğunu soruyordu. Dursun, kitabında yanıtı da kendisi veriyor ve bilim adamı sabrına aykırı bir acelecilikle diğer raporların bilinçli olarak yok edildiği hükmüne varıyordu. 14. rapor. Bu raporla yıllar önce tanıştım. Şimdi ilk yayına sunan ve değerlendiren kişi olmanın coşkusunu taşıyorum. Ya ötekiler? 1. rapor, 2. rapor, 3. rapor nerede? Nerede 4.'sü, 5.'si, 6.'sı? Ve nerede 7.'si, 8.'si, 9.'sü? Daha da var. 10.'sü, 11.'si, 12.'si, 13.'sü. Belki de 14'ten sonrası da vardı. Ama 14.'ye kadar bulunduğu kesin. Yoksa bu rapor için 14. rapor denir miydi? Peki nerede öbürleri? 14. rapor Cumhurbaşkanlığı arşivinde. Her nasılsa kalabilmiş. Öbürlerinin de burada bulunması doğaldı. Dahası gerekliydi. Ama ne bu doğallık ne de bu gereklilik o raporların bu arşivde bulunmasına yetmiştir. Hiç değilse sorulması da doğal değil mi? Nerede Atatürk'e Mayatepe'nin gönderdiği kesin olan öteki raporlar? Eğer Atatürk'ün arşivine önem verilmişse, eğer bu arşivdeki belgeleri kimi eller çekip almamışsa, bunlar kimilerinin keyfine ya da çıkarına uygun biçimde yok edilmemişse, yağmalanmamışsa, alınıp satılmamışsa, nerede bu raporlar? Evet, neredeler? Yok, yok, yok. Var diyen varsa beri gelsin, açıklasın, anlatsın ve aydınlatsın araştırmacıları. Turan Dursun, kitabının daha ilk cümlesinde nerede bu raporlar diye bağırıyor. Öfkeyle birilerini suçluyordu. Peki ama neden bu isyan? Neden bu erken feryat? Neden bu büyük infial? Neden? Turan Dursun'u bu kadar öfkelendiren, isyan ettiren neydi? Bilim insanlarına has o naif duyarlılık mı? Tahsin Bey'in Atatürk'e gönderdiği 14. raporun heyecanı mı? Yoksa genel kabullerin ve ön yargıların dayanılmaz kışkırtıcılığı mı? Sanırım sonuncusu. Yanıtı ilerleyen cümlelerde bizi haklı çıkartan şu düşünceleriyle aslında yine Turan Dursun veriyordu. Şimdi bir düşünün. Dinli imanlı ya da öyle olan bir kimse bu niteliğine ve ilgililerin yasaüstü ölçütlerine uyma noktasındaki güvenilirliğine bağlı olarak güven sağlayıp söz konusu arşive dalıyor. Dilediğini alma, sözüm ona inceleme rahatlığına sahip. Ve karşısına Tahsin Mayatepe'nin Atatürk'e gönderdiği raporlar türünden belgeler çıkıyor. Aman, bunlar hep imansızca şeyler. Yok edilmeli bunlar diye düşünmez mi? Kuşkusuz Dursun'un bu yorumu bilim insanlarının tarafsızlığına aykırı, ön yargılı ve aceleci bir yaklaşımın sonucuydu. Turan Dursun nerede bu raporlar diye sorduğunda yıl 1990'dı. Aradan 15 yıl geçti. Bugün 2005 yılında sevgili Dursun'a biraz gecikmeli de olsa yanıldığını kanıtlayan ve yaşasaydı hiç kuşkusuz çok mutlu olacağı şu müjdeyi verelim. Sayın Dursun, Tahsin Mayatepe'nin Atatürk'e gönderdiği 7. 8. 9. 10. 11. 12. ve 13. raporlar bulundu. Diğerleri mi? Hiç kuşkunuz olmasın. Onlar da bir gün açığa çıkacaktır. Tahsin Bey'in Meksika'dan Atatürk'e ve Türk Dil Kurumu'na gönderdiği raporlardan elimizde olanların içeriği şöyledir. 7. Rapor. Meksiko, Çapultepec, 29 Şubat 1936. Türk Dil Kurumu Riyaseti Aliyesine. Uygur, Akat, Sümer Türklerinin Pasifik Denizi'nde ilk insanların zuhur ettiği Mu kıtasından 70 bin sene evvel çıkıp Mu'daki büyük medeniyet, dil ve dinleri cihana yaydıklarına dair yepyeni ve mühim malumatı ihtiva eden. Rapor. Tahsin Bey bu raporunda genel olarak Schurtward'ın kitaplarının tanıtımını yapmış ve kayıp kıta Mu'ya ilişkin temel bilgilere yer vermişti. Mu'dan yapılan göçler, Mu'nun yüksek uygarlığı, Mu dininin özellikleri ve Mu'nun batışını yalın bir dille anlatmıştı. En önemlisi Uygur, Akat ve Sümerlerin Mu'dan çıkarak dünyanın değişik yerlerine yayıldıklarını kanıtlamaya çalışmış, Türk diliyle Maya dilini karşılaştırmıştı. 7. raporun dikkat çeken 3 önemli yönü vardı. 1. Mu dininin özellikle Musevilik, Hristiyanlık ve İslamiyet gibi tek tanrılı dinlere etkisi. 2. Mu, Maya, İnka ve Atlantis uygarlıkları ile Türkler arasındaki ilişki. 3. Sümer, Akat ve Uygurların Mu'dan dünyaya yayıldıkları. 7. raporda vurgulanan noktalardan biri Mu dininin özellikleriydi. Tahsin Bey raporunda Mu dininin bazı önemli özelliklerini şöyle sıralamıştı. 1. Ecdadımızın Mu kıtasında uzun asırlar zarfında yaptıkları derin ve ilmi tetkikat neticesinde evren ve kainatı muazzam ve son derece şuurlu ebedi bir kudretin muhtelif kuvvetler vasıtasıyla idare ettiğine, bu sonsuz kudretin mahiyetini insan olanın idrak etmesine imkan olmadığına iman etmişlerdir. 2. İnsanın madde ve ruhtan müteşekkil iki mevcudiyeti olduğuna ve maddi mevcudiyetinin devamsız ve fani olduğu, ilahi olan ruhun ebediyen mevcut ve berdevam olduğu. Tahsin Bey, Mu dininin en önemli özelliklerinden birinin reenkarnasyon inancı olduğunu ifade ederek, yaptığı incelemeler sonucunda yeryüzündeki tüm dinlerin Mu kaynaklı olduğu sonucuna varmıştı. Tahsin Bey bu konuda Schurtward'dan etkilenmişti. Schurtward, kitaplarında tek tanrılı dinlerden Museviliğin ve Hristiyanlığın Mu'ya dayandığını ileri sürüyor, Hazreti Musa ve Hazreti İsa'nın yaydıkları dinlerin temel ilkelerini Mu dinini yaymak için yazılan Nakal tabletlerinden aldıklarını iddia ediyordu. Tahsin Bey Atatürk'e gönderdiği 7. raporda bu konuda şu değerlendirmeler yapıyordu. Musa, Mu'nun din ve uluhiyet hakkındaki telakkilerini Sina Dağı'ndaki Osiris Mabedi'nde tahsil edip Beni İsrail'e telkin etmiştir. İsa da kurduğu dinin esaslarını Mu'dan almıştır. Musevilik ve Hristiyanlığın Mu kökenli olduğunu iddia eden Schurtward, İslam dini, Hazreti Muhammed ve Mu ilişkisi hakkında doğrudan ya da dolaylı herhangi bir değerlendirme yapmıyor. Kitaplarında İslam dininin Mu kaynaklı olduğuna yönelik herhangi bir bilgi ya da bulguya yer vermiyordu. Oysa ki Tahsin Bey Atatürk'e gönderdiği raporlarda 7. rapor, 14. rapor, Hazreti Muhammed'in de İslam dinini Hindistan'da Mu tabletlerinden öğrendiğini ileri sürüyordu. Tahsin Bey bu yorumu yaparken Schurtward'ın Musevilik ve Hristiyanlık Mu'ya dayanıyor tezinden etkilenmişti. Hazreti Musa ve Hazreti İsa Mu'dan etkilendilerse pekala Hazreti Muhammed de Mu'dan etkilenmiş olabilir mantığından hareket ederek kendince son derece ilginç çıkarımlar yapıyordu. Tahsin Bey İslamiyet'in temel ilkeleri Mu'ya dayanır tezini Schurtward'ın Mu'nun kutsal sembolleri kitabında geçen Taha kelimesi üzerine oturtmuştu. İşte Tahsin Bey'in Atatürk'e gönderdiği 7. raporda Muhammed de Mu'dan etkilendi başlığıyla kaleme aldığı ilginç değerlendirmeler. Muhammed'in de tıpkı Musa ve İsa gibi Mu'nun dil ve dinini öğrendiği aşağıdaki mühim bir ipucundan istidlalen anlaşılacaktır. Schurtward'ın The Secret Symbols of Mu adındaki eserinin 130. sayfasında Mu diline ait en eski sözlerden biri olarak Taha kelimesinin zikri geçmektedir. Vaktiyle Mu kıtasına dahil olup mezkur kıta battıktan sonra ayakta kalmış olan Pasifik denizindeki adaların yerli halisi arasında bu sözün ecdatlarından kalma mukaddes bir söz olarak kullanıldığı hakkında izahata tesadüf etmekliğim üzerine derhal Kur'an'da bir sure başını teşkil eden Taha kelimesini göz önüne getirip Kur'an müfessirleri tarafından bu ana kadar manası izah edilememiş olan bu sözün Mu dilinde ta, yıldızlar, hasu, yani su ihtiva eden yıldızlar anlamında olduğunu Şurtvard'ın izahatından anladıktan sonra bu meçhulü bu suretle anlamaktan mütevellit bir sevinçle Kur'an'da daha bu gibi manası malum olmayan Yasin, Tasin, Hamim gibi esrarengiz sözlerden Mu diline ait olmaları ihtimalini göz önüne getirip Mu dilinin en çok saf bir halde aynı olan Maya lügatına müracaat ederek tahminimde aldanmadığımı ve bu sözlerin de berveçi ati manalar ifade eden halis Mu sözleri olduklarını hayretle müşahede ettim. Ta sözündeki ta, yıldızlar, ha, su, yani su ihtiva eden yıldızlar. Bunu Şurtvard'ın izahatına müsteniden arz ediyorum. Bu ipucunu elde ettikten sonra Maya lügatı vasıtasıyla diğerlerinin manalarını kendim halle muvaffak oldum. Tasin, ta yıldızlar, sin saha, mıntıka, havali, yani yıldızların bulundukları saha, gök, sema. Ha mim, ha su, mim mu kıtasının alfabetik sembolüdür. Mu yazısında mim harfinin adı mu olup yazılışında 41. sayfadaki tabloda görüldüğü üzere tire şeklinde küçük bir semboldür. Dikkate şayandır ki ilk yazılan Kur'an'larda mim harfi aynı tire şeklinde yazılmıştır. Bu izahattan sonra hamim sözünün manası suya batmış mu kıtası demektir. Yasin, ya, yaz, teessür, elem, sin, saha, havali, yani elem ve mihnet sahası ve diğer bir tabirle küreyi arz demektir. Yasin sözünün manası yas içindeki yer demektir. İşte bu mu sözlerinin Kur'an'da birer sure başlarında esrarengiz bir surette mevcudiyetleri, Muhammed'in de tıpkı Musa ve İsa gibi mu dilini ve dinini tahsil ve vücuda getirdiği dini İslam'ın vahdaniyet ve ruhun ebediyeti vesaire hakkındaki esasların mu'dan Hindistan manastırlarına nakaller vasıtasıyla intikal eden ilim ve din esaslarından iktibas etmiş olduğuna delalet etmektedir. Bu hususta Muhammed'in hayatını yazan İslam tarihçileri adı geçenin sahavetini müteakip birkaç sene Mekke'den kaybolduğunu söylemeleri de Muhammed'in bu kayıp senelerini Mısır'da ve onu müteakiben Himalaya manastırlarında Mu'nun dini ve ilmi eserlerini tetkik ve tetavu ile geçirmiş olduğuna kuvvetle ihtimal verdirmektedir. Esasen Platon, Pisagor, Thales ve Milet gibi en meşhur Grek filozoflarının Mısır'da Mu'nun yüksek felsefe ve ilimlerini tahsil ettikleri ve İsa'dan 500 sene evveline gelinceye kadar Greklerin tahsil için tercihen Hindistan'a gittikleri hakkında Şurtvard'ın verdiği izahat dahi Muhammed'in diğer din vaaz edenler ve Yunan filozofları gibi eski zamanlarda bugünkü Oxford, Cambridge ve Paris üniversitelerinin rolünü oynayan Mısır ve Himalaya mabet ve manastırlarına giderek tahsil etmiş olduğuna şüphe bırakmamaktadır.